Bayanlar baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün günlerden kitap özetleri ve Casanova'nın uyguladığı pratik stratejiler bölümümüzle karşınızdayım. O zaman hadi başlayalım. Şimdi geldik ikinci bölüme. Artık Casanova'nın zihnini tanıyoruz. Şimdi sıra onun oyun sahasına çıkıyor. Kadınlarla kurduğu o zarif, incelikli ama aynı zamanda da derin bağlara odaklanacağız. Hadi bakalım. O zaman birinci kuralımızla başlayalım. 1. Kadına değil, hikayesine yaklaş. Casanova'nın en büyük farkı şuydu. Bir kadının bedenine değil, kendisinin bile farkında olmadığı bir kimliğine ulaşmaya çalışırdı. Güzellikten ziyade kadının zayıf yönlerini, eksikliklerini, hayal kırıklıklarını ve özlemlerini görmeye çalışırdı. Tabii ki de bu durum bu kadınlarda bir tamamlanma hissi oluştururdu. O yüzden Casanova bir kadının ne giydiğinden çok nasıl baktığına odaklanırdı. Bu onun ilk zaferiydi. Şimdi bunu gelelim günümüz şartlarına uydurmaya çalışalım. Arkadaşlar, kadınlar kendilerini gerek sosyal medyada gerekse de real hayatta farklı farklı şekillerde ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Makyajlar yaparak, kendilerini açık bir şekilde sunarak, erotik mesajlar taşıyacak şekilde kendilerini göstererek. Şimdi sıradan erkekler direkt olarak kadının sunmuş olduğu bu tarz görsel sembollere takılı kalır ve onunla konuşmaya, onunla bir iletişim kurmaya çalışır. Casanova ise kadının sahip olduğu bu sembollerden ziyade kadının içte ne taşıdığına odaklanmaya çalışırdı. Bir kalp kırıklığı, bir yara, bir sevinç, belki bir özlem, belki bir gurur, bir özgüven. Casanova direkt olarak kadına o görsellikten değil, tamamen sahip olduğu karakter özelliklerinden yaklaşmaya çalışırdı. Şimdi bunu biz de yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Bir kadını gördüğünüz zaman o kadın direkt olarak sizde bir tanışma isteği uyandırıyorsa burada yanlışınız var. O kadın sizi sahip olduğu tuzaklarla tabiri caizse yakalamış demektir. Ama siz burada bir saniye, bu kadın güzel olabilir ama karakteri nasıl? Acaba bu kadın şu anda benim karşımda olsa ben bu kadından hangi duyguları alırdım? Merkeze kendimizi koyuyoruz. Neler alabileceğimizi düşünüyoruz. Buna kafa yoruyoruz. Kaldı ki bu durum zaten bizim arzumuzu da dizginlememize sebep olacaktır. Bu da bizi daha güçlü ve daha deneyimli bir erkek olarak gösterir. 2. Roller değil, yansımalar. Casanova hiçbir zaman tek bir kişilikte kalmazdı. O bir aktör değil, bir ayna gibiydi. Karşısındaki kadına onun görmek istediği adamı yansıtırdı. Ama bunu sahtecilikle değil, empatiyle yapardı. Romantik olması gerekiyorsa zarif bir şair gibi konuşur, entelektüel bir kadın karşısındaysa felsefe konuşur, dertli bir ruhsa onu dinleyen bir keşiş gibi davranırdı. Kadının duygusal boşluğunu tespit eder ve kendini o boşluğa yerleştirirdi. Şimdi ne yaptık? İlk maddemizde ne yapıyoruz? Öncelikle kadını analiz etmeye odaklanıyoruz. Güzelliğinden, tahrik edici unsurlarından ziyade bu kadının sahip olduğu imge nedir? Buna odaklanıyoruz. İkinci olarak da o imgeyi doldurmaya çalışıyoruz. Ha, bu benim stratejim değildir bu arada. Yani ben burada direkt olarak bu kadın bundan hoşlanıyor, o zaman ben direkt olarak bu şekle gireyim diye düşünmem. Ben yine kendi yolumdan devam ederim. Ama bu da yine Casanova'nın uyguladığı bir strateji. Ki dikkat ettiyseniz Casanova'nın zaten ilerleyen maddelerde de bunu göreceğiz. Casanova gerçekten de çok farklı yönlere sahip bir adam. Belki de bu kadar çok kadınla beraber olmasını sağlayan etken de bu zaten. 3'e gelelim. Gerilim inşa et. Sabırsızlığı değil. Bak bu direkt olarak benim de uyguladığım bir strateji zaten biliyorsunuz. Casanova'nın bir başka ustalığı da arzu inşa etmekte yatıyordu. Şimdi burada bir duralım. Arzu inşa etmek. Arzu tanımı gereği kolaylıkla ulaşamadığımız şeylere hissettiğimiz duygudur. Eğer ki biz herhangi bir şeye kolaylıkla ulaşabiliyorsak ona arzu duymayız. İşte Casanova bu stratejiye göre hareket ediyordu. O hemen elde etmeyi değil, karşı tarafın istemesini beklerdi. Bunu sağlayabilirdi ama daha çok beklerdi. Bu anlamda bir sabırsızlığa sahip değildi. İlk geceden bir şey yaşamak Casanova'nın tarzı değildi. Aksine gerilimi tırmandırır, kadının hayal kurmasına izin verir, kendi imgesini onun fantazilerinde büyütürdü. Şimdi buradaki olay ne? Benden de biliyorsunuz, ben bir kadınla eğer ki bir cinsel birliktelik yaşayacaksam o kadın benim kemerimi çözmelidir. Bakın burada bir gerilim var. Bakalım kadın kendisine ters gelen o adımı atacak mı? Beni o kadar arzuluyor mu? Çünkü ben belli ki o kadar kolay bir lokma değilim. Bir erkek olarak bunu gösteriyorum. Sizin de buna benzer stratejilerinizin olması gerekiyor. Kadınların mesajını görülde bırakmak buna uygun bir stratejidir. Bir kadınla buluşmanın en güzel yerinde o buluşmayı sonlandırıp devamının sonra geleceğini ima etmek muazzam bir gerilimdir. Buna benzer kendi stratejilerinizi üretmeye çalışın ve lütfen benimle bu stratejilerinizi de paylaşın. Bir bakalım nasıl sıra dışı şeyler var. 4. Kelimelerle dokunmak. Casanova'nın en güçlü silahı diliydi arkadaşlar. Onun konuşma biçimi bir kadının zihninde resim çizilmesine yardımcı olurdu. Onun yanındayken kadınlar sadece güzel hissetmezlerdi. Özel hissederlerdi, güçlü hissederlerdi, arzulanmış hissederlerdi gibi gibi. Burada bizim kelimelerle dokunmak için yapabileceğimiz şey nedir? Kelime dağarcığımızın olabildiğince yüksek olması gerekiyor. Bir diğer özellik de hikaye anlatımı konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hikaye anlatımı gerçekten sadece kadınlar konusunda değil, hayatın birçok alanında size faydası olacak bir stratejidir. Hikaye anlatıcılığı. Gerçekten de buna bir odaklanın lütfen. 5. Onurlu ayrılık, kalıcı iz. Casanova hiçbir kadına sahip olma dürtüsüyle yaklaşmazdı. Ona göre bir kadını etkilemenin son aşaması zarifçe gitmekti. Onu isteyen kadını arzunun zirvesindeyken bırakırdı. Ne bir hayal kırıklığı ne de bir suçluluk hissi bırakırdı geride. Çünkü onun için esas mesele kadında iz bırakmaktı. Şey yoktu yani, tamam bu kadın benim peşimde, benim ömrümün sonuna kadar köpek olsun. Böyle bir düşüncesi yoktu. Casanova diyordu ki tamamdır, ben bu kadınla tanıştım. Tamamdır, ben bu kadınla zaman geçirdim. Tamamdır, ben bu kadınla birliktelik yaşadım. Artık bu kadınla olan sürecimi sonlandırmam gerekiyor. Ve bunu zarifçe yapmalıyım. Bunu o kadını kırmadan yapmalıyım. Bunu o kadının kendisini kötü hissetmesine engel olarak yapmalıyım. Bu zaten neye sebep oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Paradoksal bir biçimde kadınların Casanova'nın peşinden gitmesine sebep oluyor. Çünkü kadın kendisine Casanova'nın kötü bir adam olduğuna dair bir rasyonelleştirme imkanı bulamıyor. Kadın diyemiyor yani, ulan bu da orospu çocuğuydu diyemiyor. Çünkü bunu diyebilse tamam, unutacak belki de. Yoluna devam edecek. Kendisinde bunu rasyonelleştirecek. Ama Casanova bu anlamda da o kötü adam imgesini oluşturmadığı için, zarifçe ayrıldığı için Casanova direkt olarak unutulmaz bir iz bırakıyor. Çok önemli bir stratejidir. O yüzden zaten herhangi bir kadınla aranızdaki ilişki bir ayrılık aşamasına geldiyse eğer, burada lütfen kendi erdeminizden ödün vermeyin, onurunuzdan ödün vermeyin, zerafetinizden ödün vermeyin. Direkt olarak tamamdır, okey, beni kötü bir adam olarak bilebilirsin eğer ki bu durum seni daha iyi hissettirecekse. Hadi bakalım hayatında başarılar deyin ve gidin. Bakın benim bunu söylediğim kadınların çok büyük bir çoğunluğuyla benim aramdaki bağ kalmaya devam etti. Bakın açık bir şekilde söylüyorum bunu. 6. Sessizlik anlarını kullanmak. Burası da çok özel. Casanova konuşurken büyüleyiciydi. Ancak sessizliğin gücünün de farkındaydı. Bazı anlarda susar, sadece gözleriyle konuşurdu. Kadının ruhuna şu mesajı verirdi. Seninleyim ama sana saldırmıyorum. İstersem saldırabilirim ama hayır. Senin bana teslim olmanı bekliyorum. Wow, amına koyayım, çok iyi. Şimdi bu olduğunda ne oluyor tabii ki de? Kadının içerisinde bir güven, bir saygı ve aynı zamanda da ilkel dürtüler birbirini yemeye başlıyor. Karşımda bir erkek var, beni arzuladığının farkındayım ama kendi libidosunu, kendi enerjisini benden gelecek bir hamleye göre saklıyor. Onu bir sandığın içine koyabilmiş, onu kilitleyebilmiş, onu kontrol edebiliyor. Libidosu tarafından kontrol edilmiyor. Bakın Casanova'nın bu stratejisi çok iyidir aslında. Libidosu tarafından kontrol edilebilen bir erkek değildi Casanova. Casanova libidosunu kontrol edebilen bir erkekti. Olay bu. 7. ve son maddemiz. Diğer erkeklerden farkı kazanmasıydı. Casanova diğer erkeklerle rekabet içinde olmazdı. Çünkü o herhangi bir kadınla birebir bağ kurup kadının gözünde tekil bir figür haline gelirdi. Belki en eğlencelisi, belki en konuşkanı, belki en bilgilisi, yeri geldiğinde belki en zengini, belki en fakiri, belki en yaratıcısı, belki en destekleyicisi, artık aklınıza ne gelirse. Ne çok ukalaydı, ne de çok ezikti. Ne çok kolay ulaşılabilirdi, ne de tamamen uzaktı. Olay buydu. Casanova herhangi bir kadınla iletişim kurduğunda, kadında şöyle bir mesaj uyandırıyordu. Casanova beni seçti çünkü beni anladı. Beni sadece görsel materyallerden, sadece cinsel kimliğimden dolayı değil, benim ruhumu anladı. Beni dinledi, benimle konuştu, bana kendisini ifade etti. Şimdi burada şöyle bir durum var. Casanova gerçekten de çok fırlama görünen, çok zıpır görünen bir karakterdi. Şimdi böyle bir erkek imajı çizdiğinizi düşünün. Çok eğlencelisiniz, çok güler yüzlüsünüz, her şey yolunda, hiçbir problem yok. Ancak bir kadın gördüğünüzde o kadınla bağ kurabilmek adına hareketlerinizi daha da yavaşlaştırıyorsunuz. Daha sessiz konuşmaya başlıyorsunuz, daha sakin konuşmaya başlıyorsunuz, kadını dinliyorsunuz. Kadının elinde sizinle ilgili bir veri var. Bu adam normalde enerjik, anlamlı şeylere önem vermeyen, sürekli sikiş peşinde koşan birisi. Ama aynı adam bana geliyor ve beni özel hissettiriyor. Bana geliyor, benimle konuşurken daha sakin, benimle konuşurken kendisini kontrol etmeye çalışıyor. İşte bu kadınların direkt olarak ıslanmasına sebep olan bir durumdur. Bakın, güzel ve çirkin hikayesi vardır eskilerden. Böyle güzel bir prenses ve bir canavar gibi bir karakter vardı. Adını tam hatırlamıyorum şu anda. Bakın mesela o hikaye, ki genelde bu arada aklınızda bulunsun, bu tarz masallar derinlerde çok güzel anlamlar taşırlar. Bakın mesela o hikayede de, o masalda da aslında buna benzer, Casanova'nın uyguladığı bu stratejiye benzer bir strateji var. Nedir? Güzel bir prenses var, karşısında bir canavar var. Canavar normalde önüne geleni öldürüyor, kesiyor, biçiyor ama o prensesin karşısında süt dökmüş kediye dönüşüyor. Bu, gelin görün ki kadınların gerçekten de hayalini kurduğu bir imgedir. Erkek dışarıda beyefendidir ama iş yatak odasına geldiğinde bir canavara dönüşür. İşte bu o kadının ıslanmasına sebep olacak bir hikayedir ve gördüğümüz üzere Casanova da bu stratejiyi uyguluyor. Evet arkadaşlar. Casanova'dan gerçekten öğrenebileceğimiz çok güzel şeyler var. Yani ben bu anlamda böyle bir figürle ilgili bilgilere, kaynaklara sahip olabildiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyorum. Bakalım, belki ilerleyen haftalarda, belki bir sonraki hafta Don Juan'ı inceleriz. Bu arada Don Juan'la ilgili de şöyle bir şey var. Bundan zaten bahsetmiştim. Don Juan gerçekten yaşamış bir figür mü değil mi bilinmiyor. Ancak Don Juan'ın karşı cinse etkilemek için uyguladığı stratejilere baktığımız zaman Casanova ile çok zıt bir tutum sergilediğini görüyoruz. Daha detaylı bir şekilde bunu Don Juan'da inceleyeceğiz zaten. Hadi bakalım. O zaman başka bir podcast'te tekrar görüşünceye kadar kendinize çok çok çok iyi bakın ve keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutmayın. Muah!